Donum Haber'den herkese merhaba. Bu haftaki test konuğumuz yanımda gördüğünüz %100 elektrikli Mercedes EQB'nin Haziran ayında Türkiye'de satışa sunulan makyajlı versiyonu. Gelin dilerseniz her zaman olduğu gibi dış tasarımla incelemeye başlayalım. Mercedes EQB'yi aslında az çok tanıyoruz. Mercedes'in %100 elektrikli EQ serisinin iki giriş seviyesi modelinden bir tanesi. Biri bunun altında yer alan EQA, bir tanesi de bu EQB. İsminden de tanıdık geleceği üzere aslında ürün gamındaki GLB'nin %100 elektrikli versiyonu. Proporsiyon olarak zaten çok benziyor ama makyajla birlikte ön tasarımında biraz daha fark yaratıldı. Özellikle bu panjur kısmında, kapalı panelde Mercedes'in imzası olan yıldız, küçük yıldızlar böyle boydan boya uzanıyor. Hatta GLB'nin %100 elektrikli versiyonu dedim. Burada doğuştan bir elektrikli otomobil olmadığını net bir şekilde anlıyoruz. Onun platformu üzerine yükseliyor ama %100 elektrikli tahrik sistemi kullanıyor. Burada ufak tefek makyajla beraber değişim yapıldı demiştim. Bu panjur en büyük değişimlerden bir tanesi. Ortada zaten büyük bir Mercedes logosu yer alıyor ve altında radarları saklıyor. Hemen şöyle farlarımıza bakıyoruz. Bu kısımda çok bir değişiklik yok. Bana göre makyajdan önce Mercedes'in EQ serisinin diğer modellerine, EQE veya EQS olur bu üst segment modellere çok fazla benzemiyordu. Biraz daha içten yanmalı motorlu araç gibi görünüyordu ama bu değişimle beraber onlara yaklaşmış. Şöyle kenarlarda gördüğümüz LED farlarımız var ve üst tarafında bu otomobilin elektrikli olduğunu gösteren mavi detaylarımız yer alıyor. Genel olarak böyle ön tarafta bunlar dışında çok büyük bir fark yok aslında. Alt taraftaki krom detaylar otomobilin yanında ve arkasında bolca karşımıza çıkacak. Premium bir otomobilden bahsediyorsak bu krom süslemeler bolca çıkıyor çünkü karşımıza. Hemen yanlarda şöyle hava girişlerimiz yer alıyor. Ön tarafta aslında anlatabileceğimiz değişiklikler bunlar. Dilerseniz hemen yan tarafa geçelim. Proporsiyon olarak ve tasarım olarak GLB'ye benzerlik yan tarafta daha çok kendini belli ediyor. Bu kaslı ve kutu benzeri tasarım burada net bir şekilde kendini gösteriyor. Yan tarafta aslında çok büyük bir değişim yok. Şöyle camları saran çerçevelerde krom süslemeler ki bol bol karşımıza çıkacak demiştim. Hemen böyle baktığımızda çok kollu, çift renkli tasarıma sahip 19 inçlik jantlarımız var. Continental lastiklerle çevrili. Bunlar standart olarak geliyor ama opsiyon olarak 20 inçlik AMG tasarım jantları da tercih edebiliyoruz. Tabii ki bunlar da AMG tasarım ama dediğim gibi küçük çaplı 19 inç jantlar geliyor standart olarak. Otomobil genelde böyle otomotiv dünyasında bir moda haline gelen omuz çizgisinin arkaya doğru yükseldiğini görüyoruz. Ama bunda o yükselti çok fazla olmuyor. Neden? Arka camın da yüksekliği çok fazla. İçine oturduğunuzda zaten bundan bahsediyor olacağım. Arka camın genişliği ve yüksekliği çok güzel görüş açısı oluşturuyor arkadaki yolcular için. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu otomobilde opsiyon olarak 7 koltuk seçeneği sunuluyor. O yüzden burayı klostrofobik bir alan yapmamak için bolca büyük cam yerleştirmişler. Gayet de güzel olmuş. Genelde yeni otomobillerin elektrikli veya içten yanmalı motorlu olsun fark etmez, kendi karakter imzasını oluşturan aydınlatmaları vardır. EQB'de de aslında bu durum çok farklı değil. Böyle arkada boydan boya uzanan LED stopların kendi karakterini ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Makyajla beraber tabii ki bunların şekli değişmedi ama biraz daha buradaki grafikleri yenilendi. Eskisine göre biraz daha güzel, daha modern durduğunu söylemek mümkün. Bunun dışında arkada çok büyük bir değişim yok. Zaten düz bir şekilde uzanan tavan çizgisini daha uzun gösteren bir spoilerımız var. Burada 3. fren lambamız var. Ve alt kısımda bagajın hemen altında biraz daha şık gösteren otomobili böyle krom bir parçamız var. Alt tarafta da tamponun altında da böyle hafif bir sportif görünüm sunan difüzörümüz var. Burada ayırıcılara sahip ki otomobilin daha aerodinamik olmasını sağlıyor. Tabii ki çok büyük aerodinamik özelliklere sahip bir otomobilden bahsetmiyoruz. Aile otomobili bir SUV. 0.28 cd civarında bir hava sürtünme katsayısı var. Hani çok iyi bir değer değil ama bir SUV için güzel bir değer. Bu ayırıcılar da buna katkı sağlıyor. Dış tasarımdaki değişiklikler bunlarla sınırlı. Gelin dilerseniz bagajla beraber iç tasarıma geçiş yapalım. Evet, gördüğünüz gibi Mercedes EQB'nin bagaj kapağının açılış yüksekliği gayet iyi. Ben 1.80 boyundayım. Şöyle baktığım zaman bir karış mesafe gayet yeterli ve yüksek görünüyor benim için. Elektrikli bagaj kapağımız mevcut burada. İki şekilde açabilirsiniz bunu. Elleriniz boşsa zaten arkadaki Mercedes-Benz logosunun üst kısmına bastırdığınızda bagaj kapağı otomatik olarak açılıyor. Veya alışveriş yaptığınız elleriniz dolu. Şöyle ayağınızı tamponun alt kısmına uzatarak, ben hatta şu anda kapatıyorum açık olduğu için, böyle eller serbest şekilde de bagaj kapağını açıp kapatabilirsiniz. Ben burayı tekrar açmış olayım. Gayet de hızlı bir şekilde açılıp kapanıyor. Bunu da belirtmiş olayım. Şöyle hemen bagaj içerisinde düz eşikle beraber aynı seviyede bir bagaj karşılıyor bizleri. 495 litrelik hacim sunuyor bize burada. Aslında ortalama bir değer olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki arka koltukları 3 parça halinde katlayabiliyorsunuz. Birbirinden bağımsız şekilde katlayabiliyorsunuz. Böylece 1710 litreye kadar ulaşıyor. Bagaj gayet güzel. Şurada yükleme eşiği biraz plastik ama belki hani aynı seviyede olduğu için yüklerken burada çizilme yaşanabilir. Onu söylemiş olayım. Ama onun dışında bagajın her tarafı böyle güzel halı kaplı premium bir hissiyat veriyor. Onu söylemek lazım. Bir Mercedes olduğunu net bir şekilde zaten burada anlıyoruz. Şöyle yanlarda iki tane cebimiz var. Sol taraftaki cepte de 12 voltluk bir güç çıkışımız yer alıyor. Böylesine bir doğa kaçamağı yapabileceğiniz aile otomobillerinde bence bagajda olması gereken bir özellik. Şöyle sol tarafımızda yine bir aydınlatmamız var. Perde şeklinde pandizotumuz var. Şöyle onu da göstereyim. Şöyle kapatabiliyoruz. Şöyle hemen açabiliyoruz. Şöyle alt kısımda aslında bir zemin var ama orayı depolama olarak kullanamıyoruz. Şöyle açayım ben orayı. Köpükle ayrılmış bir kısım var. Burada da işte otomobilin lastik tamir kiti gibi şeyler yer alıyor. Veya en kötü burada şarj kablosunu koyabilirsiniz. Burada üst tarafa konmuş ama oraya da yerleştirebilirsiniz. En fazla bu tarz depolama alanları için bagajımız genel olarak böyle. Hemen arka koltuklara geçiş yapalım isterseniz. Mercedes EQB tam bir aile otomobili diyoruz. Bunu destekler biçimde arkadaki yaşam alanı da gayet geniş ve ferah. Bunu daha önce makyaj öncesindeki kasada olduğu gibi makyaj sonrasında da bu durum devam ediyor. Şöyle arka koltuklara bakıyorum. Döşemeleri deri alkantara karışımı. Önde, arkada, konsolda her yerde böyle güzel kırmızı dikişlerimiz yer alıyor. Orta tarafta da olmak üzere 3 tane koltuk başlığımız yer alıyor. Hemen şöyle ortada bir yumuşak kol dayamamız yer alıyor. Aslında üst kısmı çok yumuşak değil ama kolunuzu rahatsız edecek düzeyde değil. Tabii burada bardaklık görmüyoruz. Hemen şurada 2 adet bardaklığımız yer alıyor. Mercedes'te olmazsa olmaz. Hemen şöyle kolça açtığımızda arka bagaja bir erişim görmüyoruz ama az önce koltukları bağımsız olarak sırtlıklarını yatırabildiğimizi söylemiştim. Hemen şuradan şunu otomatik olarak yatırdığımızda kolayca aslında bagaja erişim sağlayabiliyoruz. Bunu yatırmışken aslında şunu da göstereyim size. Bunu da yatırdığımızda aslında böyle ön koltuklara kadar dümdüz bir zemin oluyor. Bu da arka bagaj zemininin yüksek olmasından dolayı burada uzun nesnelerinizi rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Hemen şöyle tekrar açayım bunları ama ilk olarak ilk katmanda kaldı. Hemen şöyle geri itiyorum tekrar. Evet, gördüğünüz gibi gayet konforlu. Bacak mesafesine baktığımda ön koltuk bana göre ayarlı. Şurada 5 parmak bir mesafe olduğunu görüyorum. Sürüş pozisyonu da gayet yüksek. Koltuk şu andan çok yüksek pozisyonda değil ama ayaklarımı sokarak burada çok rahat oturabiliyorum. Baş mesafem gayet iyi. Üst tarafta panoramik cam tavanımız var. Arka yolcular için ayrı, ön yolcular için ayrı. Öndeki açılıyor tabii ki, arkadaki sabit. Ama baktığım zaman şöyle en az 4 parmak bir baş mesafesi sunuluyor bana. Tavan tarafında genişlik de gayet iyi. Şöyle başımı sol tarafa doğru çok fazla yasladığımda beni rahatsız edecek bir düzeyde olmuyor. Dış tasarımı anlatırken camların ne kadar büyük olduğunu söylemiştim. Burada daha net belli oluyor zaten. Burada kapı panelleri oldukça yüksek olmasına rağmen hem genişlik olarak hem yükseklik olarak ben dışarıyı görecek şekilde çok rahat hareket edebiliyorum. Tabii ki burada bahsetmiştim. Burada 5 koltuklu versiyon kullanıyoruz ama opsiyon olarak 7 koltuk seçeneği sunuluyor. Burada tabii ki kelebek camların arkasında C-sütunun ardında da camlar var. Oradaki de 3. sırada yer alan yolcular için konumlandırılmış. Bu arada burada yok ama 3. sıra koltuklarla ilgili şundan bahsedeyim. Genel olarak baktığımda, kullanım şekillerini araştırdığımda veya incelemelere baktığımda oradaki koltukların biraz fazla küçük olduğu, en fazla 1.65-1.67 boyundaki, yani daha çok çocuklar için kullanılabilir olduğunu da bahsetmiş olalım. Hemen şöyle devamına baktığımda burada ne görüyorum? Arka koltuk sırtlarında fileler var. Buraya bir eşya yerleştirebilirsiniz. Arkadaki yolcuları unutmamış Mercedes. Burada iki tane havalandırmamız mevcut. Sağa sola çevirerek bunları açık veya kapalı hale getirebiliyorsunuz. Burada bir gözümüz var ve burada ayrı bir açılabilir gözümüz var. Buraya küçük eşyaları koyabilir. 2 adet Type-C girişinden telefonlarınızı ve tabletlerinizi şarj edebilirsiniz. Kapı içlerine bakıyorum. Oldukça yumuşak deri malzemeler ve alkantara malzemeler karşıma çıkıyor. Hemen şurada cam açma kapama tuşum var ve mat krom detaylar beni karşılıyor burada. Oldukça yumuşak, kol dayama yerlerinin yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Burada şişe ve benzeri eşyalar koymak için kapı içlerinde de oldukça geniş gözler bırakılmış. Hemen şöyle okuma ışıklarımız var. Burada düğmesiyle beraber açıp kapatabiliyorsunuz. Arka kısım böyle. Gelin dilerseniz ön tarafa geçelim. Tabii ki makyaj operasyonuyla beraber EQB'nin konsol tasarımında da bazı şeyler değişti. Özellikle direksiyonda ve orta konsolda bazı değişiklikler karşımıza çıkıyor. Neler bunlar? Bir kere Mercedes'in yeni modellerinde olan yeni direksiyon simidi EQB'de de yer alıyor artık. Bunun ne özelliği var? 3 kollu direksiyon. Artık bu zaten bu tasarıma aşinayız. Dokunmatik kontrollerimiz var burada eskisine nazaran mekanik tuşların dışında. Ben dokunmatik kontrolleri çok sevmiyorum açıkçası. Kullanımımda da neden sevmediğimi bir kere daha hatırladım. Çünkü Direksiyonda otomobili kullanırken bazen parmaklarınız bu kontrollere değdiğinde basmak istemeseniz bile sadece değdiği için o kontroller aktif oluyor ve multimedya sisteminde değişiklik yapabiliyor otomobil. O yüzden bu kontrolleri hem güvenlik açısından hem de konfor açısından ben çok olumlu bulmuyorum. Hemen direksiyonun arkasında şöyle kulakçıklarımız var. Bunlar vites değiştirmek için değil, %100 elektrikli bir otomobildeyiz. Rejeneratif fren sistemini ayarlamak için. Mercedes burada bize diğer marka ve modellerdeki gibi çok fazla bir rejeneratif frenleme yelpazesi sunmuyor. İki farklı modu var. Normal ve güçlü olmak üzere. Bir de akıllı rekuperasyon adı verilen bir şey sunuyor. O da otomobil kendisi otomatik olarak sürüş durumuna göre frenleme yapıyor. Buradan enerji geri kazanımını elde ediyor. Orta konsolda değişiklikler var demiştim. Buradaki en büyük değişiklik aslında multimedya sistemini kontrol etmek için kullanılan touchpad'in ve onun hemen arkasında böyle bileğinizi dayayabileceğiniz yerin yer almıyor olması burayı biraz daha sade ve şık göstermiş açıkçası bana. Çünkü burada zaten kolaylıkla bu ekrana ulaşıp istediğiniz kontrolü, istediğiniz menüyü geçiş yapabiliyorsunuz. O da yetmezse zaten direksiyon üzerindeki kontroller, sağdaki kontroller direkt bu ekranı kontrol ediyor. Burada onun yerine şöyle bir kaydırmaz cep telefonu koyabileceğiniz veya anahtarınızı koyabileceğiniz yer var. Burada ses açıp kapatma düğmesi aslında yine yer alıyor. Burada dinamik tuşumuz var. Otomobilin sürüş modunu değiştiriyor ve park yardımcısının aktif eden bir tuşumuz yer alıyor. Hemen şuradaki açılır kapanır kapağa sahip bölmede 2 adet bardaklığımız yer alıyor. Ben açıkçası bu bardaklıkların biraz daha büyük olmasını isterdim. Çünkü otomobil buna müsait. Bazı böyle kahve falan koyduğunda açıkçası 2 tanesini yan yana koyduğunda biraz sıkışıklık yaratıyor burada. Çok kullanışlı olmadığını gördüm. Onun dışında hemen şurada bir otomobile işte cep telefonunuzu yansıtabileceğiniz, bağlayabileceğiniz multimedya sistemine tip C girişimiz yer alıyor. Kablosuz cep telefonu şarj ünitemiz de burada. Bunları görmek istemezseniz şuradaki gözü kapatıp daha temiz bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Bunun dışında depolama alanlarında hemen şurada bir kol dayamının altında derin bir gözümüz var. Burada da 2 adet tip C girişimiz var. Aslına baktığımızda arkada 2, burada 2, burada 1 olmak üzere toplam 5 adet tip C girişimiz yer alıyor. Bağlantı açısından, bağlanabilirlik açısından gayet iyi. Hemen şurada torpido gözümüzü de göstereyim. Yavaş açılıyor ama sağı solu her yeri plastik halı kaplama yer almamış burada. Keşke öyle olsaydı. Hemen üst tarafta bir tane de göz var. Saklama açısından güzel olmuş bunlar. Kapı içlerine bakıyorum. Aslında klasik Mercedes'in böyle işte koltuk, elektrikli koltuk ayarlarının yer aldığı bir kapı paneli. Şurada hemen koltuk ısıtmanın 3 kademeli kontrolü yer alıyor ve hem kapı içlerinde hem de panelin burasında yine ön tarafta gördüğümüz Mercedes-Benz'in imzası olan yıldızları küçük bir şekilde yer aldığını görüyoruz. Marka burada her yeri yıldızlarla süslemiş, makyajla beraber, onu da söylemek lazım. Onun dışında otomobilin iç mekanını çok güzel gösteren bir ambiyans aydınlatmamız var. Hem kapı panellerinde, hem orta konsolda, hem de konsolun devamında böyle güzel renkli bir ortam sağlıyor bizlere. Panoramik cam tavanımız var. Önde ve arkada iki parçadan oluşmak üzere. Arkadaki tabii ki az önce söylediğim gibi sabit. Buradaki düğmeden böyle perdeyi açtığınızda, bu arada ön arka aynı şekilde açılıyor. Bağımsız bir şekilde açıp kapatamıyorsunuz. Perdeyi açtıktan sonra bir kere daha bastığınızda şöyle hemen panoramik cam tavanımız da şöyle açıyor. Ön koltuklarımız oldukça sportif. Yanal desteklerimiz sert ve güzel kavruyor. Ama böylesine özellikle son hızı 160 km/saat ile sınırlı olan bir aile otomobilinde bu kadar sportif koltuklar yerine daha konforlu koltuklar olmasını beklerdim. Özellikle bana biraz daha sert geldi konfordan ziyade. Yine arkadaki gibi döşemelerine baktığımızda kırmızı dikişler, ortada alkantara döşeme, kenarlarda ise deri döşeme karşımıza çıkıyor. Şöyle baldır desteği hem sürücü tarafında hem yolcu tarafında mevcut. Mercedes burada konfor adına birçok şey koymuş zaten. Hem sürücü hem yolcu tarafında elektrikli ayarlanabilir koltuklar, koltuk ısıtma, hafıza özelliği ve şuradaki kontrollerden görebileceğiniz üzere 4 yönlü bel desteği gibi birçok konfor özelliği koltuklarda yer alıyor. Ekranlarımız yine aslında daha önce gördüğümüz gibi tek bir panelde toplanan, burada dokunmatik multimedya ekranı, burada dijital gösterge ekranımız. Çözünürlükleri çok güzel. Şöyle baktığımda dokunmatik hissiyatı gayet iyi. Bana hızlı tepki veriyor ve söylediğim menülere, gösterdiğim menülere hızlı bir şekilde giriş yapıyor. Buradan gayet çözünürlükleri çok iyi. Özellikle ben kamerada geri görüş kamerasını ve ön tarafta trafik lambasını burada otomatik olarak gösteren, böyle takip etmeyin diye, bu ekranda takip edin diye bir özelliği var. Oradaki kameraların çözünürlüğü benim çok hoşuma gitti. Sanki gerçek bir kameradan besleniyormuşçasına güzel bir görüntü sunuyor bizlere. Şöyle baktığım zaman konsolun üst tarafı yumuşak deri malzeme kaplanmış. Yine kırmızı dikişler. Burada zaten Mercedes'in alışık olduğumuz türbin şeklindeki havalandırma menfezleri. Alt tarafta biraz daha sert malzeme ama yine o premium hissiyatı alıyorsunuz. Bunun dışında aslında iç tarafta anlatabileceklerimiz bunlar. Genel olarak değişikliklerden bahsettik. Gelin dilerseniz şimdi test sürüşüne geçiş yapalım. Şimdi EQB'nin genel hatlarıyla tam bir elektrikli aile otomobili olduğunu söylemiştik. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi özellikle geniş aileler için 7 koltuk opsiyonunda sunuluyor olması. Ama şimdi sürüş testindeyiz ve özellikle zaten sürücüler için şu kendi bulundukları alanın konforlu olması, teknolojik olması en önemli, en istedikleri detaylardan bir tanesi. Mercedes EQB'de aslında bunu net bir şekilde sunuyor. Sadece benim beğenmediğimi söylediğim detay buradaki direksiyon üzerinde dokunmatik tuşların olması. Fiziksel olsaydı daha iyi olurdu. Onun dışında ekranlar gayet güzel. Sol tarafta ben istediğim ayarı dijital gösterge paneli için seçebiliyorum. Örneğin şuradaki home tuşuna bastığımda işte klasik, sportif, yalın bu tarzda modları seçebiliyorum. Ben genelde klasikte kullanıyorum ve istediğim zaman mesela burada ortadaki tarafta yakıt tüketimimi veya işte onun dışında eko göstergesi, aracı ne kadar verimli kullandığınızı gösteren bir alan, menzilim gibi gibi birçok şeyi burada görebiliyorum. Aslında Mercedes burada biraz daha detaylara inerseniz dijital gösterge panelinde birçok şeyi görmenizi sağlıyor. Birçok şeyi de kişiselleştirebiliyorsunuz. Sağ taraftaki kontrollerse artık benim buradaki multimedya ekranım üzerinden istediğim ayarı yapabiliyorum. Hemen şöyle dilersem bu taraftan, dilersem ekran üzerinden mesela konfor kısmına geleyim. Gördüğünüz üzere gayet hızlı tepki veriyor. Hemen home tuşuna geçiyorum. EQ'ya tıkladığımda araçla ilgili şarj durumu. Bu arada bahsetmiştim, hemen yeri gelmişken böyle ön cama eğilip görmenize gerek kalmıyor. Buradaki kameradan trafik ışığını takip edip yeşil yandığında geçebiliyorsunuz. Tam yerinde gelmiş oldu ekranı anlatırken. Çok iyi oldu. Gördüğünüz gibi buradaki ekran da gayet güzel. Aslında çok kavisli bir ekran değil. Bana doğru dönük değil ama uzak kalmıyor bana. O yüzden kullanım açısından gayet iyi. Alt tarafta da böyle klima, çok kullanılan klima kontrolleri için piyano şeklindeki tuşlarımız, fiziksel tuşlarımız toplanmış. Bu da güvenli kullanım açısından bana göre bir otomobilde olması gereken özelliklerden biri. Şimdi dilerseniz biraz teknik detaylardan bahsedelim. Mercedes EQB'nin 250 Plus adı verilen tek motorlu versiyonunu kullanıyoruz şu anda. Makyajlı versiyon bildiğim kadarıyla şu an sadece bu versiyon olarak geliyor ama 350 adı verilen 4 tekerlekten çekişli 2 motorlu versiyon da var. Bizim kullandığımız tek motorlu versiyon 140 kW, 190 beygir güç, 385 Nm gibi yüksek torku olan bir elektrik motoru kullanıyor. Zaten elektrikli otomobiller torku, maksimum torku anlık olarak verdikleri için performans tarafında çok iyi bir otomobil olduğunu söylemek lazım. Ağırlığı 2 tonun biraz üzerinde. 2 ton 30 kilogram civarında olmasına rağmen. Onun dışında bataryamız 70,5 yani 70 kWh civarında bir lityum iyon batarya geliyor. Bu da bize menzil olarak karma kullanımda 491 kilometreye kadar bir menzil sunuyor. Aslında batarya kapasitesi makyaj öncesi kasayla aynı ama Mercedes burada anladığım kadarıyla verimlilik adına bazı güncellemeler yapmış ve menzil 481 kilometreden 10 kilometre artarak 491 kilometreye kadar çıkmış durumda. 0-100 hızlanması 8.9 saniye. Zaten yani aile otomobili olduğunu her zaman altını çiziyoruz. Performans odaklı bir araç değil. Bunu son hızının 160 kilometre saatle sınırlı olmasından da anlayabiliyorsunuz. O yüzden bana göre EQB'nin tek motorlu versiyonu gayet yeterli. Çünkü iki motoru alıp da performansı kullanmaya kalktığınızda bile son hızınız en nihayetinde 160 km/saat. O yüzden bana göre çok gerek yok. Performans olarak baktığımızda aslında az önce bazı ipuçları verdim. Biraz daha detaylara inecek olursak 4 farklı sürüş modumuz var. Eco, Comfort, Spor ve Individual olmak üzere. Individual'da siz kendinize göre biraz daha tahrik sistemini ve direksiyon tepkisini ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında sertliği ayarlanabilen süspansiyon sistemi de var ama o opsiyon olarak sunuluyor. Benim bulunduğum araçta şu anda o yok. Bunun dışında Eco modu biraz daha dengeli yapılmış aslında bu otomobilde. Şehir içinde kullanırken konfor ve Eco modu birbirine oldukça yakın. Tabii ki Eco'da biraz daha aracın gaz pedalına dokunduğunda size tepki vermesi daha uzun sürüyor ama ara hızlanmalar gibi bu durumlarda performans istediğinizde çok da geri kalmıyor. Ama genel olarak bu aracı konfor modunda kullanmak gerektiğini düşünüyorum. O da gayet verimli. Ben özellikle yakıt tüketimi açısından da Eco ve konfor arasında birazcık böyle hani ne kadar fark olduğuna baktım. Yani 13 kWh ile 14 kWh arasında geziyor. Çok da büyük bir fark yok denebilir. Spor modu tabii ki hem direksiyon tepkisinin hem de gaz tepkisinin daha yüksek, daha sert olduğu bir sürüş modu. Araç burada size daha hızlı tepki veriyor. Ama yani her zaman söylüyorum, performans odaklı bir araç olmadığı için spor moduna çok da fazla gerek kalmıyor bu araçta, onu da belirteyim. Aslında Mercedes EQB yakıt tüketimi olarak benim beklemediğim bir verimlilik sunuyor. Neden beklemediğim? Çünkü elektrikli otomobillerde sonradan içten yanmalıdan devşirme olan araçlar %100 elektrikli, doğuştan elektrikler gibi verimlilik sunmuyor. Çünkü hani altyapı olarak farklı, doğrudan bu dinamiklere uygun değil, sonradan bu sistemler entegre ediliyor ama EQB'de benim beklemediğim derecede verimli. Hemen değerleri size aktarayım. Baktığımız zaman karma tüketimde 16.6 kWh bir fabrika verisi var ama şehir içi ben İstanbul trafiğinde, İstanbul'un bir ucundan bir ucuna, Küçükçekmece'den Kartal civarına geldiğimde akıcı İstanbul trafiği ortalama 40-50 km/saat hızlarda 13.5-14 kW civarında gezdim. Çok dikkat etmedim açıkçası. Standart kullandım. Eko modunda biraz daha zorlarsanız 12 kW'lara kadar düşebilirsiniz. Hani çok da altına düşeceğini çok zannetmiyorum. Maksimum, yani çok yavaş kullanmanız lazım. Çok dikkatli kullanmanız lazım. Onun dışında otoyol kullanımında özellikle 130 km/saat civarında giderseniz tabii ki her elektrikli otomobilde olduğu gibi yakıt tüketiminiz 20 kWh'ların üzerine çıkıyor. 22, 23, 24 hatta belki 25 kWh'ı bile görebilirsiniz. Şehir içinde veya otobanda elektrikli otomobillerin her zaman kullanılması gerektiği gibi bana göre, bunu artık elektrikli otomobil kullananlar bu dinamiklere alışmak zorunda bir yerde. Şöyle 110-115 civarında giderseniz yakıt tüketiminiz 17-18 belki de 19 kWh civarında olacaktır diye düşünüyorum. Konfor tarafında zaten Mercedes'in alışıldık konforu var. Az önce bahsetmiştim, bu otomobilde sertliğe ayarlanabilir süspansiyon opsiyon olarak yer almıyor. Sadece konfor odaklı bir süspansiyonum var. Lastiklerimin de 19 inç olmasının verdiği yetkiyle biraz daha konforlu olduğunu söyleyebilirim. Süspansiyon sistemi çalışma aralığı gayet iyi ama biraz daha açıkçası sert şehir içinde, özellikle çukurlara girdiğinde süspansiyon hafif sert geldi bana. Ama bunun da artısını virajlarda görüyorum. Otomobil hiç yatmıyor. Virajları sert döndüğünüzde yani çok dümdüz bir şekilde kaldığını görüyorsunuz. Hiç yatma gerçekleştirmiyor. Biraz daha yumuşak olsaydı açıkçası daha otomobil biraz daha yatardı ve sürüş deneyimi olarak açıkçası kötü olurdu. Ses yalıtımından da bahsedeyim. Ses yalıtımı gayet iyi. Elektrikli otomobiller motor tarafında hiçbir gürültü çıkarmadığı için diğer sesleri daha fazla alıyorsunuz açıkçası ama Mercedes burada başarılı bir iş yapmış ve yol sesini çok fazla içeri yansıtmıyor. Özellikle alt tarafta işte batarya tarafından da yapılan yalıtım sayesinde alt kısımlardaki yalıtım gayet güçlü oluyor. O yüzden yol sesini içeride duymuyorsunuz. 80 km/saatten itibaren yan aynalardan hafif bir rüzgar sesi almaya başlıyor. Ama özellikle kulak verirseniz o sesi duyuyorsunuz ve hiçbir şekilde müzik açık değilse onu hafif hafif almaya başlıyorsunuz. Nerede biraz daha ben buradayım demeye başlıyor rüzgar sesi. 100-110 km/saat hızdan sonra ama burada bile çok rahatsız edici olmuyor. O yüzden rüzgar yalıtımı konusunda da Mercedes'in başarılı bir iş yaptığını söyleyebilirim. Şarj tarafı işte her zaman söylediğim gibi doğuştan elektrikli bir otomobil olmamasının biraz dezavantajını yaşıyor burada. Maksimum DC hızlı şarj desteği 100 kW. Yani rakiplerine göre biraz düşük kalıyor açıkçası. Elektrikli otomobil dünyasında hatta başka markalarda 300-350 kW'lık destekleri görürken burada 100 kW düşük kalıyor. Hatta kendi premium segmentine göre değerlendirirsek rakipleri 130 kW, 175 kW maksimum destek sunarken bunun biraz düşük kaldığını söyleyebiliriz. Ama buna rağmen 70 kW'lık bataryasını %10'dan %80'e 35 dakika civarında doldurabiliyor. Onun dışında 11 kW'lık AC standart şarj gücümüz var. Onda da %10'dan %80'e doluma ulaşması 7,5 saat civarında sürüyor. Tabii ki elektrikli otomobillerde 100 kW maksimum destek vermesi sizin her zaman şarj gücünü 100 kW olarak alacağınız anlamına gelmiyor. Özellikle bataryanın dolum seviyesine, sıcaklığına göre değişiyor. Örneğin ben bataryanın dolum seviyesi %70 civarındayken baktığımda şarj gücünün maksimum 66 kW civarında olduğunu gördüm. Batarya seviyesi ne kadar düşerse şarj gücümüz de o kadar artıyor. Batarya doluluk seviyesi ne kadar yükselirse şarj gücümüz o kadar düşüyor bataryaların kimyasından dolayı. Bizim kullandığımız versiyon yine tek motorlu EQB 250 Plus olduğunu hatırlatayım. Aslında fiyat listesinde fiyatlar güncelleniyor yazıyor ama konfigürasyonlara baktığımızda 1 milyon 621 bin TL bir fiyatı olduğunu söyleyebiliriz. Eskisine göre o da 2,5 milyon civarındaydı. Yani şöyle 100 bin liraya yakın bir artış söz konusu fiyatta. Tabii ki Mercedes burada konfigürasyon tarafında birçok opsiyon sunuyor bizlere. Mesela standart olarak ne geliyor? Advanced paketi geliyor. Premium paketi opsiyon olarak sunuluyor. Yaklaşık 66.000 TL civarında bir opsiyon olarak geliyor. Peki nedir farkları? Premium paketinde ses sistemi daha profesyonel oluyor. Burmaster Surround ses sistemi geliyor. 360 derece çevre görüş sistemi geliyor. Bunda standart olarak geri görüş kamerası olduğunu söylemiştim. Onda 360 derecelik park desteğimiz geliyor. Onun dışında bu otomobilde standart olarak head-up display yok. Mercedes'in head-up display sistemi gayet başarılı biliyorsunuz. Arttırılmış gerçeklik destekli. Ama standart olarak Advanced paketinde gelmiyor. Premium paketinde gelen bir özellik. Bunun dışında aslında ek paketin getirdiği çok fazla bir özellik yok. Zaten standart özellikler arasında iki bölgeli otomatik klima, ayna paketi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, kör nokta yardımcısı, gelişmiş ses sistemi, geri görüş kamerası, kablolu cep telefonu şarj ünitesi gibi birçok özellik yer alıyor. Ama dediğim gibi aslında detaylara baktığınızda Mercedes'in kendi sitesine baktığınızda özellikle konfigürasyon adına birçok seçenekle bu otomobili kişiselleştirebildiğinizi görüyorsunuz. Yani premium paketi kapsamında sunulan bazı özellikleri bile tek başına opsiyon olarak satın alabiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olayım. Tabii ki EQB'nin asıl satış noktası daha önce de belirttiğim gibi bu kompakt gövdeye 7 koltuk seçeneğini sığdırıyor olması. Ne premium segmentte ne de genel olarak baktığımızda böyle kompakt bir yapıda 7 koltuk seçeneğin elektrikli otomobil pazarında sunulduğunu görmüyoruz. Yani Kia EV9 modeli var. O daha büyük bir model ve fiyat olarak 4 milyon 5 milyon bandına çıkmanız lazım. Tabii ki bu otomobilde de tüm opsiyonları satın aldığınızda 3 milyon seviyesine kadar çıkıyorsunuz ama en nihayetinde premium ve kompakt bir otomobilden bahsediyoruz. Onun dışında 7 koltuk seçeneği sunan Citroen'in C3 Aircross modeli biliyorsunuz %100 elektrikli gelecek. Onun dışında Opel'in yine aynı platformu kullanan Frontera modeli yine 7 koltuk opsiyonuyla gelecek. Ama yine söylüyorum premium tarafta böyle kompakt gövdede 7 koltuk seçeneğini sunan bir model yok. O yüzden zaten çok niş bir kitleye hitap ediyor. Geniş aile olarak 7 koltuk seçeneğine sahip bir elektrikli otomobil istiyorsanız EQB burada net bir şekilde karşınıza çıkıyor. Ama 7 koltuk sizin için çok önemli değilse tabii ki BMW'nin X1 modeli var. Onun dışında Volvo'nun XC40 ya da yeni adıyla EX40 adı verilen modeli var. Onlara da göz atabilirsiniz. Onlar da benzer fiyatlarda güzel özellikler sunuyor. Şimdi menzil tarafında 491 kilometreye kadar bir sürüş menzili sunuyor demiştim ama elektrikli otomobillerde menzil konusu çok geniş kapsamlı ve dikkat edilmesi gereken bir konu. Çünkü bu otomobil sizin sürüş deneyiminize göre bir menzil sunuyor. Örneğin sürüş koşullarından bizim şu anda mevcut koşulumuzdan bahsetmek istersem Haziran ayındayız ve hava gerçekten dış sıcaklık bazen 30 derecenin üstüne çıkıyor. Bu koşullar altında otomobilin kliması 4 kademe açıkken şehir içi kullanımda 388 km civarında bir menzil vaat ettiğini söyleyebilirim. Özellikle otoyol tarafında yüksek hızlara çıktığımızda bu menzil 300-315 km'ye kadar düşüyor. Tabii ki elektrikli otomobiller soğuk havalarda özellikle 0 derece ve eksi derecelerde menzillerinin daha çok düştüğünü görüyoruz. Örneğin 0 derece veya eksi 10 derece civarında bu otomobilin menzili 230-250 km'ye kadar düşüyor. O yüzden bu menzil konusunu bu genel olarak ele almamız lazım ki otomobil zaten örneğin ben ekrana baktığımda bana 315 km gösteriyor ama maksimum 425 km gidebilirsin diyor. Tabii ki bu neye bağlı? Eko sürüş moduna bağlı, benim ne kadar dikkat ettiğime bağlı, buna göre değişiyor. Tabii ki otomobilin verimliliğini belirleyen iki önemli etmen var. Bir tanesi ısı pompası, iklimlendirme sisteminin daha verimli çalışmasını sağlıyor. Böylece otomobil yakıt tüketimi, enerji tüketimi daha düşük oluyor. Bu otomobilde ben Mercedes'e sordum, ısı pompasının standart olarak sunulduğunu öğrendim. Bu merak edilen bir konuydu. İkinci konu da tabii ki rejeneratif fren sistemi. Mercedes burada bana çok fazla geniş bir yelpaze sunmuyor diğer modellerde olduğu gibi. Bunun olmasını isterdim açıkçası. Bir normal rekuperasyon ve güçlü rekuperasyon olmak üzere iki seçeneği var. Bir de akıllı rekuperasyon veriyor. Akıllıyı ben genel olarak kullanımını sevdim. Çünkü önünüzde hiçbir engel araç yoksa rejeneratif frenleme yapmıyor. Önünüz doluysa veya öndeki araç fren yaptıysa bu sefer kendi otomatik fren yapıp buradan enerji geri kazanımı sağlıyor. Bunun tek bir problemini gördüm. Onu da size belirtmiş olayım. Bazen bunu her zaman yapmıyor. Bazen sizin şeridinizde değil de çaprazdaki şeritte, çaprazda giden bir otomobil de algılayıp hani kendi kendine fren yapabiliyor. Burada açıkçası ben bir iki defa yaşadım bunu. Bunu da belirtmiş olayım. Genel olarak makyajlı Mercedes EQB'nin neler sunduğuna, nelere dikkat edilmesi gerektiğine, bize neler vaat ettiğine değinmeye çalıştım. Tabii ki burada kısa incelememizde benim değinmeyi unuttuğum konular olabilir. Sizin kafanızda soru işaretleri varsa veya eklemek istediğiniz konular varsa yorumlar aracılığıyla fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Mutlaka cevap vermeye çalışıyoruz. Bize destek olmak için lütfen videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu bizim için önemli. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.